Andrew Finkel, uzun yıllardır Türkiye'de yaşayan ve Türkiye'deki bütün dinamikleri bilen bir gazetecisiniz. Teşekkür ederiz öncelikle sorularımızı yanıtlamayı kabul ettiğiniz için. Türkiye bir cumhurbaşkanlığı seçimi dönemini...
Öylemiş, doğru herhalde. Haberini aldım, doğru.
Geride bıraktı. Sizinle en son röportaj yaptığımızda bir sonraki seçimlerde bir ciddi puan kaybı bekliyordunuz 17 Aralık krizi sonrasında. Ancak artarak devam ediyor Erdoğan'ın oyları. Bunu neye bağlıyorsunuz? Bir yabancı gözüyle Türkiye'de yaşıyorsunuz ama tabii ki o üçüncü göze sahipsiniz siz elbette. Neye bağlıyorsunuz? Sadece karizma mı? O hitabet sanatı mı?
Demek ne kadar uzun yıllar oturuyorum Türkiye'de hiç anlamıyorum. Ama gene de doğru söylüyorsunuz. Neden her şey rağmen 10 sene sonra, 10 sene bizim kural var biliyorsunuz siyasette, 10 senelik bir kural, 10 seneden sonra her şey kötüye gidiyor bir hükümet, ama bu tam tersi, devam ediyor. Neden öyle? Bilemiyorum, biz şeye gittik, Malatya'ya gittik, Elazığ'a gittik, Tunceli'ye gittik bu seçimi takip etmek için de orada... Başka alternatif görmüyor hiç kimse, yani mevcut, yani alışmış bu hükümete ve başka hükümetin olduğunu bilmiyorlar hiç.
Değişiklikten korkuyorlar.
Evet, mesela Malatya, mesela bir ekonomik kriz nasıl etkileyecek bu hükümet? Malatya'da zaten bir ekonomik kriz var. Yani Kayısı Harman biliyorsunuz 30 Mart'tan sonra bu seçim olduğu gün bir şey vardı, bir don vardı Malatya'da ve Elazığ'da ve bütün Kayısı çiçekler gitmiş. Demek %95 yok oldu. Yani yok oldu.
Yani Malatya'da izlenimleriniz...
Demek yani %95 Kayısı şeyse gitti. Demek kriz var. Yani Malatya'nın ekonomisi %80 Kayısı bağlı. %90 bile diyenler var. Ama buna rağmen %70 oy Erdoğan'a gitti. Demek
ekonomiyle de ilgisi yok
gibi geliyor. Demek yani alışmış. Ve tabii başka kimse görmüyor. Mesela TRT biliyorsunuz kimin haber veriyor? Muhalefetin haber vermiyor. Sadece hükümet haber veriyor. Gazete açıyorsunuz. Kimin gazete? Yerel gazete zaten hükümet ilanlar alıyor, resmi ilanlar alıyor. Resmi ilan alabilmek için hükümet destek vermeniz lazım. Demek maalesef benim mesleğe satılmış bir meslek oldu.
Türkiye'de gazetecilik çok tartışılıyor ve özellikle yurt dışına geldiğinde Tayyip Erdoğan ve hükümetten isimler en çok gazetecinin tutuklu olduğu ve basın özgürlüğü sorularına sıkça muhatap oluyorlar biliyorsunuz. Ve verdikleri yanıt işte o insanlar gazetecilikten dolayı hapiste değiller. İşte terör örgütü üyesi olmaktan dolayı ya da işte adi suçlardan dolayı. Siz de bir gazeteci olarak bu ülkede bu yorumları nasıl değerlendiriyorsunuz?
Tabii en büyük kontrol mekanizm hapis değil, yani polis değil, yani zorbalık değil. En büyük kontrol mekanizm para, finansal. Yani siz mesela kim en çok ilan alan kimdir? ATV grubu, Sabah grubu ama... Tiraj o kadar yüksek değil. Yani neden bu kadar alan alıyorlar? İlan alıyorlar. Sadece ilan değil de eskiden şeydi. Eskiden siz bir gazete sahibinizsiniz. O gazetenin torpili etkisiyle hükümetten menfaat almaya çalışıyorsunuz. Artık durum tamamen ters oldu. Siz gazete sahibi oluyorsunuz. Gazete sahibi olmak istemiyorsunuz. Çünkü gazete para kaybediyor. Ama hükümet sizin bir vergi olarak, bir harç olarak siz bu gazete alın ve bizi destekleyin. Yoksa iş yapamazsınız. Yani yoksa ihale falan alamazsınız. Demek gazete sahibi bir türlü angarya oldu Türkiye'de. Yani hükümetle iş yapmak bir harç.
Dolayısıyla gazetecilik kaldı mı?
Biz onu şey gibi kurmaya çalışıyoruz, yani Eco Warrior gibi, yani biz, yani hem de şey var, Fog var, Tektuk var, bir Tektuk gazeteci var. Bizim bir dernek kurdu, P24 diye bir platform 24 ya da Punto 24. Bunu ufak bir dernek. Bu derneğiyle bizim bağımsız gazeteciliğe destek vermeye çalışıyoruz. Nasıl olsa bazı internet siteleri, yani tarafsız haber vermeye çalışıyor. Onlar biraz moral vermek için ne yapabiliriz bilemiyorum. Yani dünya kurtarmak o kadar kolay bir iş değil biliyorsunuz ama neyse biz en az bir çaba gösteriyoruz.
Bağımsız gazeteciliğin ayakta kalması için pek çok maddi sıkıntılar da yaşıyorlar kuşkusuz. Yani haber pahalı bir şey ve onu yapmak için reklam geliri gerekiyor. O da çok zor şu koşullarda.
Tabii mesela bu benim bu seçim turdan bahsettiğim Malatya Lazio'ya gittik de bu biz kaynak buluyoruz bu turlar finanse etmek için ve bir sürü gazete, bağımsız medyada, yani kendi cebinde para olmayan gazeteler ve gazeteciler, onlar 10-15 tane seyahatte biz finanse ediyoruz.
Erdoğan'ın seçim kampanyasını izlediğinizde ve diğer adayların sık sık diğer adayların eleştirileri olduğu TRT ile ilgili Anadolu'daki, daha doğrusu Türkiye'deki seçmen diğer adayları tanıyamadı mı medya nedeniyle sizce? Sürekli Erdoğan vardı ekranlarda.
Tabii yani onlar mesaj vermek çok zor. Yani çok yani biz kafamda değil ama mesela bakıyorsun TRT ne kadar Tayyip Erdoğan'la haber vermiş. Yani yani aşağı yukarı 3 misin daha çok verdi Ekmelettin İhsanoğlu'ndan. Ve Bahçeli bunu kalkıp şikayet edince yayın kesildi. Yani o inanılmaz bir şey. Ve tabii Demirtaş'ta hiç haber vermedi. Temmuz ayında Demirtaş'la ilgili hiçbir bir saniye yoktu. Yani TRT'de. Demek ne ATV, yani hükümete en çok hizmet veren grup, TRT'den daha çok haber verdi. Ekmelettin İhsanoğlu. İnanabilir misiniz? Yani böyle ve TRT'nin bütçesi nereden geliyor? Yani vatandaştan, vergi verenlerden. Yani herkes vergi vermiyor ama o verenler de TRT'de yani kendi cebinden destek veriyor.
Destek vermiş oldular. Siz pek çok döneme tanıklık ettiniz iktidar dönemine. Medya hiçbir zaman özgür olmadı Türkiye'de %100 kuşkusuz. Ancak bu şu anki içinde bulunduğumuz dönemi değerlendirdiğinizde 28 Şubat dönemiyle daha önceki dönemlerle nasıl görüyorsunuz tabii, kıyasladığınızda?
Tabii biz yani ben Türkiye'de 89'dan itibaren gazetede çalışıyorum ve Türk yani ben yurt dışına yazıyorum ama istisnasi olarak yani herhalde delirtim çocukken bilemiyorum neden ama ben de aynı zamanda Türk gazeteleri yazıyorum. Yani hem de Türkçe, benim pitpat Türkçeyle Türk gazeteleri de yazıyordum. Ve o zaman tabii dediğiniz gibi her zaman durum mükemmel değildi ama yani dediğim gibi yani mesela 94 seçim, belki hiç kimse hatırlamıyor. Ben ihtiyarım olduğu için hatırlıyorum. Ya bu Yılmaz ve neydi adam? Tansin Çiller. Ben de aşağıya kaldım.
Ben de az değilim.
Tamam. Siz de hatırlıyorsunuz. Çok güzel. Yani Tansin Çiller ve Yılmaz arasında bir seçim vardı. Ama bir anlamda Sabah ve Hürriyet arasındaki bir seçim oldu. Yani Hürriyet kazansaydı ve bir türlü kazandı. Onlar hükümete yakın oldular. Sabah Çiller'e yakın oldular ve üçüncü, yani her seçmen o kadar aptal değildi. Bunu görmüşler ve kime vermişler? Erbakan'a vermişler. Yani demek o zamandan beri yani medyanın sorumsuzluğu ve hırslığı, yani bu antidemokratik şeyler besledi. Ama dediğim gibi şu andaki dönem biraz abartılmış. Çünkü tek hükümet var, tek... Yani eskiden gazete sahibiyle biraz daha güçlüydü. Çünkü yani ben sizin partiye destek veremezsem zarar göreceksiniz. Artık o durum yok. Yani hükümet öyle diyor. Bana destek veremezsin, siz zarar göreceksiniz diyor. Ve yani bir seçmen temeli kurmaya çalışıyor. Yani her mesela sözcü, mesela hükümete gidiyorsanız, Türkiye'de gazetecilik serbest, sözcü var, sözcü her gün hükümet eleştiriyor. Ama sözcü kime ifade ediyor? Yani %5, 10, 15 yani tiraj belki Uber gazetelerden daha yüksek ama inanabilirsiniz, bu 75 milyon nüfuslu bir memlekette kaç tane gazete satılıyor? 5 milyon diyorlar ama bu çok abartılmış bir rakam.
Zaman Gazetesi abonelik var.
Biz bazı gazete biz yine 300 bastırdık ama gerçek rakam 60 bin oluyor. Demek 2-3 bin gerçekten satılıyor. Yani Amerika'da en büyük gazete New York Times'in ya da Washington, New York Post'un tirajın eşit oluyor. Yani
dünyanın pek çok ülkesinde. Yeah,
mesela Londra'da, Hollanda'da kaç, yani Hollanda'nın 10 milyon nüfuslu bir ülke daha çok gazete satıyor. Yani
evet.
Ve doğru olarak ben neden bir gazete alayım Türkiye'de? Çünkü bana hiç bir haber yok. Sadece haber yok, yanlış haber var.
Yani
taraflı haber var. Yani saçma haber var.
Yani sadece hükümet baskısı değil, medya da kendini...
Yani gönüllü, yani isteyerek bu yolu gidiyor. Yani çok
evet.
Tabii biz üzülüyoruz.
Şimdi bu medya baskısından bir çok kısa bir örnek vererek... Erdoğan'ın seçim kampanyası döneminde röportaj verdiği gazeteciler genelde kendisine hani istemediği soruları sormayacak gazetecilerin karşısına çıktı. Çok üzücüydü mesela Oğuz Akseverle röportajını izlediğimizde azınlıklarla ilgili ettiği sözlere karşılık en ufak bir karşı soru sorulmadı. Bu noktada azınlık mevzusuna gelmek istiyorum. Erdoğan seçime 2-3 gün kala affedersiniz daha çirkin ifadeler kullanıyorlar. Ermeni diyorlar benimle ilgili dedi. Siz de bir azınlıksınız Türkiye'de yaşayan. Her ne kadar Ermeni, Rum değil belki ama nasıl hissettiniz?
Tabii bu kabul edecek bir şey değil. Yani bu yani bir siyaset adam böyle affedersiniz bana Ermeni dediğinde bu çok utandıracak bir şey. Yani müsait değil. Yani ve neden söyledi? Belki MHP'den milliyetçi oy almak istiyordu. Kim bilir. Ama zaten kazanacaktı. Bu bel altında bir şekilde kazanmak bence yanlış oldu.
Peki azınlıklarla ilgili bu kadar sık söylemeyi ve dış politika açısından da sadece Sünni İslam'ını destekliyor olması eleştiriliyor Erdoğan'ın. Nasıl bir duygu iç haliyle sizce?
Aslında evet bu da tehlike bir şey. Çünkü yani ben sadece affedersin Ermeni, bana Ermeni'yle suçlamak olduğunu söyledi. Sadece o değil de şey dedi, ben Sünniyim ve bu utanmayarak söylüyorum Sünniyim. Neden o Aleviyim, Zazayım demiyorlar başka siyasetçiler. Ve tabii o... Yani o kimlik
siyasi
alan meydanına alanına getirmek bence bir tehlikesi var ve bir de yanlışlık var. Yani yani biz laik ne demek? Laik dine karşı dememek. Laik herkes eşit olduğunu demek. Yani inan istediğin şeye inanın, istediğin şey olabilirsin, istediğin kimliği yani benimsebilirsiniz ama herkes kanununda, kamu alanında eşit oluyor. Demek bu yani ben sizden daha eşitim deyince çok yanlış.
Şimdi Türkiye'nin kimlik...
Hem de tehlike oluyor. Hem de yani çünkü bu kimlik siyaset dış siyasete getirildi. Yani Ahmet Davutoğlu Dış İşleri Bakan en büyük yanlışlık o yaptı. Bu kimlik siyaset dış politik getirmek artık belki başbakan olacak. Yani bu yani çok kötü bir besleme. Yani çok kötü bir
en sık eleştirilen konulardan biri bu. Kimlik siyasetine sıkışmış olması Türkiye'nin ve bunun da kutuplaşmayı daha da derinleştirmesi ve bu kutuplaşmanın giderek derinleşmesi toplumsal şiddeti körüklediği yönünde. Yani siz hem bir yabancı gazeteci gözüyle hem Türkiye'de yaşayan bir gazeteci gözüyle bu toplumsal şiddetin giderek arttığı izlenimini ediniyor musunuz?
Şiddet belki
sözlü şiddetten şu anda ama bu maddiyata da dönüşebilir.
Zaten şöyle bakmanız lazım. Mesela seçim kazanır kazanmaz yeni cumhurbaşkanı çıktı balkona. İşte ben herkesin cumhurbaşkanı olarak yani azınlık, çoğunluk, kimse.
Daha önce de demişti.
Ama tabii inandırıcı değil artık. Çünkü neden değil? Çünkü yani seçebilmek için yani iki türlü var. Siz bir orta bir yani 2002'de, 2003'de AK Parti'nin ilk yükselişinde ne yaptı? Bir, yani bu sağdan sola gitti. Yani bir Türkiye'nin orta zemin bulmaya çalıştı. Ve şimdi tam tersine orta zemin ona doğru getirmeye çalışıyor. Yani çekmeye çalışıyor. Kendisi çekmeye çalışıyor. Yani orta zemini terk etmiş ve daha sağ, daha kimlik siyasete, daha din tarafı bir zemin kurmaya çalışıyor. Demek orta zemin onlar doğru çekmeye çalışıyorlar. Ve yani demek kim geride bırakıldı? %35, %40, %45 o zemin dışında kaldı. Demek onların ne yapacaklar? Mesela şey ilginç olan dediğim gibi Malatya'ya gittim. Malatya ne oluyor? Malatya yani biz ben Türkiye İstanbul'a ilk geldiğimde çocukken geldim. Bir sene kaldım çocukken 60 yıllarda. Ve tabii o zaman 1,5 milyon nüfuslu bir şehirdi. Yani bugün benzeyen İstanbul hiç değil. Ve yani o zamandan beri şimdi 14-15 milyonlar. Ve tabii ben biraz nostaljik olabilirim ama bu yanlış oluyor. Türkiye değişti, İstanbul değişti. Bunu kabul etmeniz lazım. Yani ama eski İstanbul'u şikayet ediyor. Ya bizim eski İstanbul kalmadı diye. Bu ama Malatya gittiğinde Malatya aynı şey diyorlar. Çünkü Malatya'da sadece sadece şehrin sadece %25 eski Malatyalı.
Göç gelmiş.
Ve siz mesela AK Parti'nin yeni AK Parti ile köşe dönmüş birini oluyorsunuz ve Malatya'da kalmıyorsunuz. Çünkü Malatya'da yeriniz yok. Çünkü sizin nereye gidiyorsunuz? İstanbul'a gidiyorsunuz.
Yükşehir'e
gidiyorsunuz. Ve İstanbul'a nereye gidiyor? Yurt dışına gidiyor. Demek yani en nedir? The brightest and the best. Yani en iyisi, en zekisi, en akıllı. Yani Türkiye'nin geleceğine bağlayan yön verecek olan insan kitle yer bulamıyor Türkiye'de. Demek nereye gidiyorlar? Ve bu büyük bir tehlike oluyor. Yani yarınki, bir hafta sonraki, bir ay sonraki değil de ama
uzun vadede.
Yani orta vadede, uzun vadede. Yani
Türkiye'de kalmıyorlar çünkü kendilerine ait hissetmiyorlar.
Evet, çünkü biz biraz yaratıcı olmaya çalışıyoruz ama edemiyoruz çünkü yani hükümetle iş yapmak yani masa altında para vermeniz lazım ya da bunu inanmanız lazım ya da bunu böyle davranmanız lazım. İçki içemiyorsunuz. Yani ben ara sıra bir bardak içmeye kalkıp istersem yani başka kategoriye koyuldum. Yani bu
ötekileştirildi.
Evet. Demek bu uzun vardı. Yani bu iyi bir
gidişat
değil. Bir tehlike. Hakikaten bir.
Ha, onu soracaktım. En büyük tehlike ne görüyorsunuz şu anda? Çünkü yani
şeyden bahsediliyor Türkiye'de. Bir yani orta sınıf tuzağı. Yani bir memleket bir orta sınıf tuzağı gidiyor. Mesela bu son 10 sene gelir ortalama 1-2 bin dolar, 10 bin dolara kadar yükseldi. Ama 10 bin dolar, 12 bin dolara, 25 bin dolara yükselmek çok daha zor oluyor. Çünkü yani 1 bin dolar 10 bine kadar gitmek için sadece vergi topluyorsunuz biraz daha dürüst bir idare ediyorsunuz. Ama 10 bin 25'e yol toplumu değiştirmeniz lazım. Yani daha eğitim mentalitesi yani sivil toplumun olmasına yani daha çok derin reform ihtiyacınız olacak ve bu kafayla bu derin reform yapmak zor olacak.
Yani Erdoğan'ın bundan sonra Türkiye'yi taşıyacağı bir yeni bir aşama, taşıyabileceği bir yer yok mu diyorsunuz? Yapacakları artık tıkandı mı bu noktada?
Hep Malatya dönüyor ama Malatya'nın %70 Erdoğan'a verdi. Bu %70 kim oluyor? Bu asıl Malatya yaratıcı, yeni yani Malatya'nın kalkınması sınıf yoksa...
Yeni zengin.
Yani yeni zengin değil de yeni zengin aslında
gitti.
Bu zengin olmayan ya da istikrarsız yani korkan kitle. Yani tabii onlar bunlar önemli insanlar. Bunlar yani bu ihmal etmemiz lazım ama gene de biraz daha ne diyeyim? Dürüst konuşması, açık konuşması lazım bir siyaset adam. Yani bir cumhurbaşkan siyaset üstü olması lazım ve...
Ama öyle bir şey onun mesajlarını vermedi bugüne kadar. Herhalde içinde olacak.
Şimdiye kadar görmedik.
Görmedik.
Ama kim bilir belki olacak. Ben hayır olmaz demiyorum ama...
Ama yeni bir cumhurbaşkanlığı göreceğimiz kesin o yani gül gibi olmayacak ya da daha öncekiler gibi olmayacak.
Olmayacak ve...
Bunda bir tehlike görüyor musunuz yani? Yani siyasetin içinde olacak. Türkiye yönetiminde...
Şu anlamda tehlike yani... Yani çünkü yani partiye ne olacak? Çünkü çok güçlü bir cumhurbaşkanı olursa meclis ne yapacak? Başbakan ne yapacak? Ya da kulak olacak ya da kukla olacak ya da yani kukla olmazsa cumhurbaşkanı kavga edecek. Yani o yani
O kriz olabilir mi diyorsunuz? Yani çünkü kendi seçecek gibi görünüyor başbakanı.
Yani biz tabii bu film daha önce görmüştük Özal döneminde, Demirel zamanında. Cumhurbaşkanı oluyorsunuz ve selefiniz kontrol etmek biraz zor oluyor. Ya da ama belki yani Erdoğan belki onlardan daha akıllı, daha becerikli olacak zannediyorum ama çünkü onların tecrübeden ders alıyor. Ama gene de zor olacak.
Yani olgunluk dönemi göre beklemeli miyiz sizce Erdoğan'dan bundan sonra? Çünkü artık ulaşacağı belki başkanlık sistemini istiyor ama henüz ona daha çok var.
Yani
yeni bir kriz bekliyor musunuz? Yani şu ana kadar çatışma siyasetiyle götürdü hep. Yani krizleri yine kendi aynı dili kullanarak bastırmayı tercih etti. 17 Aralık'tan beri, her geziden beri hep krizleri bu sert ifadelerle götürmeyi başardı. Bu çatışma siyaseti sürdürülebilir bir durum mu sizce?
Yani... Bir başbakan, cumhurbaşkanı olunca yani biz geçmiş Türk tarihimizde gördük ki bir türlü deprem oluyor. Yani ama nasıl bir 5.1 mi, 7.3 mi, 8.9 mi, 3.2 mi artık bilemiyoruz.
Siz ama ne görüyorsunuz peki?
Ben deprem olacak. Tabii... Yani şu anda Erdoğan o kadar güçlü ki yani deprem ilk önce hissetmeyeceğiz gibi. Yani herkes kriz olacak, kriz olacak, kriz olacak ama belki ertelenecek bu after, ama neyse aftershock olacak. Yani,
artı
sarsıntılar olacak. Ve tabii mesela son... bu hafta ne oldu? Seçildikten sonra Erdoğan Gül meydana çıktı ve ben partiye dönüyorum dedi. Bu Erdoğan.
O da 27 Ağustos'u koydu kongreyi. Böyle bir kriz var.
Artık yani gizlenmiş bir kriz var. Yani masa altındaki bir kriz var. Ne zaman açıkça çıkacak ama mutlaka çıkar.
Yani bir kriz olacak mutlaka. Kukla başbakan olmaz.
Ama tabii yani Erdoğan çok akıllı bir siyaset adam. Çok becerikli. Belki o kadar bir kriz çıkmıyor. Yani biz göreceğiz yani o kadar. Ondan,
artık yani.
Ondan, yani tamam. Ben bu kadar sene kaldığım için ya ne yarın olacağını bilmediğim için yani bu hikayesi nasıl biteceğiz keşfet yani.
Ama önümüzdeki günler siyasi krizlere gebe diyorsunuz.
Kriz olmayabilir ama artık ama olaylı olacak.
Onu
biliyoruz. Bir de gelecek sene ekonomi o kadar hızlı büyümeyecek. Yani ve yani hem dış olaylara zarar görebilecek. Hem yani Suriye, Irak'taki olaylardan zarar görebilecek. Hem de şey uluslararası finans yani Amerika'dan Mezamerika'dan daha çok Türkiye'den daha çok büyüyecek. Demek siz neden Türkiye para yatacaksınız? Çünkü Amerika'dan daha büyük faiz ve daha paranız daha hızlı büyüyecek. Demek yani ucuz para dönemi bitti. Onu herkes söyleyebiliyor.
Yani büyümede
ölmedi daha yani operinin son perde gibi yani ölmek üzere ölmedi ucuz para dönemi ama bir gün mutlaka perde düşer ya kapanacak.
O zaman en iyi ihtimalle 2019'a kadar Erdoğan'la bir Türkiye fotoğrafı var. 2019'dan sonra yani 2015 seçimlerinin de aldıklarını tahmin ederek söylüyorum. Çok mümkün bu zaten. 2019'dan sonra nasıl bir Türkiye profili görüyorsunuz?
Yarın nasıl bir Türkiye olacağını ben de bilmiyorum. 2019
ben hiç
cevap vermiyorum. Valla yeter.
Peki çok teşekkür ederim.
Rica ederim.
Çok teşekkür ederiz.